Barış Proto'nun hazırlayıp sunduğu Benim Hikayem başlıyor.
Kimi dertlerini gizliyor bu hayatta, kimi kederlerini, kimi acılarını gizliyor, kimisi de hikayesini. Kimi dut yemiş bülbül olur, anlatmaz şikayetini. Gelin birlikte çözelim, dinleyelim benim hikayemi. Barış Bulut soruyor, konukları cevaplıyor. Benim hikayem, yaşamdan hikayeleriyle her çarşamba akşamı 20 ile 21 arası Tarz Radyo'da. Benim hikayem, yaşamdan hikayeleriyle her çarşamba akşamı 20 ile 21 arası Tarz Radyo. Kimi dertlerini gizliyor bu hayatta, kimi kederlerini, kimi acılarını gizliyor, kimisi de hikayesini. Kimi dut yemiş bülbül olur, anlatmaz şikayetini. Gelin birlikte çözelim, dinleyelim benim hikayemi. Barış Bulut soruyor, konukları cevaplıyor. Benim hikayem, yaşamdan hikayeleriyle her çarşamba akşamı 20 ile 21 arası Tarz Radyo'da. Benim hikayem, yaşamdan hikayeleriyle her çarşamba akşamı 20 ile 21 arası Tarz Radyo.
Benim hikayem. Benim hikayem. Yaşamdan hikayeler sizler. Evet sevgili dostlar, değerli Tarz Radyomuzun değerli dostları, değerli dinleyicileri, saatler 20.06'yı gösteriyor ve tarihlerse 16 Ekim 2019 Çarşamba. Bizler her çarşamba olduğu gibi, geçen hafta da olduğu gibi, bu haftada saatlerimiz 20'de Benim Hikayem programıyla sizlerle birlikteyiz. Yaşamdan hikayeleri sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bu haftada birazdan mikrofonlarımızı Soma'ya çevireceğiz efendim. Emine Karaca ablamız programımızın konuğu olacak. Ta ki saatlerimiz 21'i gösterene kadar değerli dinleyenler. Efendim bu süre zarfında Emine ablamla İlk olarak biraz hayat hikayesinden bahsedeceğiz ve daha sonra da güzel şehrimiz Şehzadeler Şehri Manisa'nın erişilebilirliğinden söz edeceğiz. Manisa'da neler yapılabilir, bunlardan bahsedeceğiz ve programı sonlandıracağız değerli dostlar. Evet, www.tarzradio.net adreslerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Birazdan paneli açacağım. Oradan da naklen inşallah bizlere ulaşım sağlayabilirsiniz değerli dostlar. Evet. Nazlı Öksüz'ün güzel bir parçasıyla başlayacağız programımıza ve daha sonra da konuğum bizlerle birlikte olacak. El çek tabip diyor Nazlı Öksüz. Ardından ben buradayım sevgili. Benim hikayem. Yaşamdan hikayeler sizler.
Tabip el çek sine üstünden. çek tabip el çek sine üstünden. Sen benim derdimi bilebilmesin. Sen benim derdimi bilebilmesin. Dertim yoktur inacı, yarem yürektendir, yoktur inacı. Sen benim yaremi sarabilmesin, sen benim yaremi sarabilmesin, dertli. Sen benim yârimi sarabilmesin, sen benim yârimi sarabilmesin, dertli. Yüzüm güleçtir, içerin hayın. Yüzüm güleçtir, içerin hayın. Çeken bilir bu sevdanın yayın. Çeken bilir bu sevdanın yayın. Dertlim var. Yıktın viran ettin ömrüm sarayın. Yıktın viran ettin ömrüm sarayın. Sen onun bir taşın örebilmesin. Örebilmesin dertlim var. Sen onun bir taşı örebilmesin. Sen onun bir taşı örebilmesin dertlim var.
Benim hikayem, yaşamdan hikayeler sizler. Yaşamdan hikayeleri buluşturan benim hikayem tüm güzellikleriyle devam ediyor kıymetli dinleyenler. Nazlı Öksüz'e kulak verdik, güzel bir eser. Zaman zaman programlarımda yayınlıyorum ben bu eseri. El Çek Tabip dedi, güzel bir eser Nazlı Öksüz'den geldi, tüm dostlarımıza armağan olsun dedik. Ve şimdi mikrofonlarımızı hemen nereye çeviriyoruz sevgili dostlar? Mikrofonlarımız Soma'ya çevriliyor ve Emine Karaca ablamız şu anda bizlerle birlikte. Emine abla hoş geldin.
Hoş bulduk Barış, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyorum ablacığım. Nasılsın, iyi misin?
İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
Ben de çok şükür iyiyim. Bugün inşallah seninle beraberiz. Bu ricamı, davetimi kırmadığın için şimdiden teşekkür ediyorum. Benim hikayem ekibi olarak.
Rica ederim Barış'ım. Beni düşündüğün için öncelikle ben teşekkür ederim. Bana güvendiğin ve bu teklifi sunduğun için teşekkür ederim ayrıca.
Rica ederim ne demek. Ayrıca şöyle bir ortak yan daha var. Hemen Tarz Radyo dinleyicilerimiz de ve DJ arkadaşlar da aslında bir yönden de anlamışlardır. Emine ablamız da bizim gibi, o da yıllar önce DJ'lik yaptı. O da bu işlerde bilgili diyelim. Ben de Engel Sefem varmış herhalde zamanda orada. Sen çalışmışsın.
Evet, 2013-2015 arası falan sanırım 2-3 yıl orada DJ'lik yaptım.
Ve bayağı da güzel programlar çıkarmışsın.
Evet, güzeldi, güzel yürüyordu ama bazı ailevi nedenler dolayı kendi ortamım olmadığı için bırakmak zorunda kaldım. Güzel bir yayındı. Engellere hitap eden bir yayındı. Güzeldi, seviyorum ben de DJ'liği. Güzel yani.
O zaman şimdi yönetim kurulu başkanımız da bizi dinliyordur, sevgili Turgay abi. Ben şimdiden söyleyeyim, ilerleyen zamanlarda vakit olursa Emine ablayı inşallah Tarz Radyo'ya transfer edelim diyoruz bakalım. İnşallah öyle bir ortam sağlanabilir.
Tarsif diyelim.
Evet, kesinlikle ablacığım. Evet abla, şimdi yavaş yavaş seni tanıyacağız. Dostlarımız seni tanımak istiyorlar. Ve onlar da bilmek istiyorlar. Acaba Emine Karaca kim? Nerede doğdu? Kaç yılında doğdu? Böyle başlayalım, buyur.
Benim hikayem 1986'da başladı. Balıkesir doğum evinde dünyaya gelmişim. Evet. Doğumumda bir sorun yoktu. Tamamen doğum hatasından kaynaklanan bir engelim var. Hı hı. Hikayem bana göre, yani ben küçük olduğum için geçmişi fazla hatırlamıyorum. 8 yaşında okul hayatımla başladı. İnsanların arasına katılmamla başladı. Tabii bundan önce de birçok mücadeleler geçirdim. Ameliyatlar olmuşum 4 yaşında. Engelinden dolayı birkaç tedaviler gördüm. Fizik tedaviye başladım. Fizik tedaviyle de yeni bir dünyaya açıldı kapım. Farklı insanlarla tanıştım. Güzel bir ortamla buluştum. Onlar sayesinde özgüvenim yerine geldi. Birçok insanlarla tanıştım. Okul hayatım çok güzeldi. Arkadaşlarım çok güzeldi. Bana sahip çıktılar. Engelli olduğumu hiç hissetmedim onlarla birlikteyken. Ben zaten engelli olduğumu hissetmedim yani. Bazı insanlar dışında hissettirmiyorlar. Güzel bir ortamda yaşadığıma inanıyorum. Güzel bir çevrem var. Yani şu an 33 yaşındayım. 33 yıldır hani güzel bir çevrede yaşadığıma inanıyorum. Yaşadığım insanlar güzeldi. Sevgiyle büyütüldüğüme inanıyorum. En çok da ailem, annem destekliyor bu konuda. Yani önemli olan ailenin ve annenin arkasında olması, en çok engellinin. Ben güzel bir ortamda yetiştim. Şu anda da farklı bir dünyam var. Kitap okuyorum. Evet. 4 yıldır sürekli kitap okuyorum. Barış da çok iyi takip ediyor onu. Yani böyle bir hayatım var. Kitap okuyarak getiriyorum. Kitap dünyamda tanıdığım çeşitli arkadaşlarım var. Kitaplarım hediye olarak geliyor sürekli. Bu da bir güzellik. Yani hayata sevgiyle bakın ki size de sevgiyle yaklaşsınlar. Benim düşüncem bu. İnsanlar gülümseyerek yaklaşalım. Engelli olmak. Evet canım.
Ara ara böyle sorularla da süslemek istiyorum şeyi, programı. Bir yandan sen şey yaparken, konuşurken ben dinleyicilerimizin de soru paneli dediğimiz soru paneline bakıyordum. O yüzden seni durdurmadım. Aslında normalde konuklarımla birlikte sorularla süsleyerek programa gidiyoruz. Şimdi 1986 demiştin, doğru mu anladım abla?
Evet ablacığım.
Evet. 1986 yılında Balıkesir'de dünyaya geliyorsun. Tabii bu işte biz ona bebeklik süreci diyelim. Bebeklik süreci içerisinde birçok ameliyatlar geçirmişsin. Ama
bir tane ameliyat oldum. Bir tane ameliyatım oldu. 4 yaşında bir kere ameliyat oldu.
Ha, bir kere. Ama evet. Buna rağmen ailem ve sen hiçbir zaman hayata küsmemişsiniz.
Hayır.
Ve şu anda da gördüğün şu zamana kadar gelmişsin. İlkokul, ortaokul zamanlarında peki kaynaştırma eğitim dediğimiz normal okula mı gittin abla?
Şimdi daha yok biraz... ben normale gittim. Kaynaştırma yani özel eğitim almadım.
Evet onu soruyorum.
Direkt normal öğrencilerle birlikte okudum. 8 yaşında başladım okula. Biraz ailem hani şey yaptı, zor olur mu diye düşündüğü için biraz bir sene geç verdiler.
Evet.
8 yaşında okula başladım. Normal eğitimi aldım. Normal arkadaşlarla eğitimimi gördüm. Yani bir sıkıntım olmadı. Lise mezunuyum bu arada.
Evet lise mezunu. Şimdi hakikaten ben şöyle baktığım zaman gerçekten güzel bir yaşantın olmuş. Şimdi biz tabii ben lisede işte bizi ezen veyahut da ne bileyim bizi yargılayan bir kesimle karşılaşmadım ama ilkokul zamanlarında hani ben düşünürüm böyle 7-8 yaşındaki gören çocuklar artık bir şeyden anlamazlar. Böyle hani onlar da yapmak istemez ama öyle bir şeyden anlayamadıkları için söylerler. İşte sen körsün, sen suçun falan. Sende hiç öyle bir tepki mi olmamış? Ya da bazen
ben işte ben 94'te birinci sınıfa başladım. 98'de ortaokulu bitti. 1998 yılında. Arkadaşlarım çok sağ çıktı bana. Hiç hissettirmediler engelimi. Aksine bir yanıma paylaşayım. Ben siz bir yere gitmiyorlardı. Lise döneminde bir Çağkale şeyi vardı, sergisi vardı. Oraya gidilecekti. Öğretmen bunu düşünemedi. Beni yalnız bıraktı sınıfta. Arkadaşları götürdü. Arkadaşlar kapıya inince Emine nerede demişler. Hadi demiş o gelmeyecek sınıfta kaldı. Onu götürme imkanımız yok. O zaman hocam biz de gelmiyoruz demiş arkadaşlar. Hepsi sınıfa tekrar döndüler. Bu beni çok duygulandırmıştı.
Gerçekten
yani dediğim gibi çok güzel bir ortamda okudum. Öğrenciler çok sahip çıktı bana. Lisede beni müdürüm görmeden yargılamış. Engeller okuluna götürün çocuğunuz demiş veliğime. Arkadaşlarım sahip çıktı. Göndermediler hiçbir yere. Bir zeminin arkasına eser konuda dediler. Yani ben arkadaşlarımdan dışlandığımı hissetmedim. Hiçbir zaman yüzüme de vurulmadı bu.
Evet.
O yüzden güzel bir dönem geçirdim. Güzel bir okul hayatım oldu her zaman.
Evet. Şimdi hakikaten şöyle baktığımızda da sen gerçekten çok güzel bir çocukluk ve okul hayatı yaşamışsın. Ki ben buraya konuk aldığım zaman konuklarımın tek dediği şuydu. Eğitim hayatımız olmadı. Biz çok acılarla yetiştik. Arkadaşlarım bana hep dışlayarak bakıyordu dediler. Hakikaten onlar dedikçe ben bile içim yanıyordu. Ama bir konuğumdan bu şekilde güzel bir şey duymak ve o biraz önce anlattığın lise anısı hele bambaşka bir şeymiş. Hakikaten o öğrencileri tebrik ediyorum. Gerçekten duygulanacak bir anı yani. Hala lise arkadaşlarına görüşüyor musun abla?
Evet görüşüyorum. Kardeş olarak görüşürüz. Çok da severler beni.
Evet.
Her zaman bir isteğim var mı diye sorarlar. Kardeşim onlar benim. Arkadaş olmadık hiçbir zaman. Bir de şu var. Ben diyorum ki ne verirsen onu alırsın. Ben hiçbir zaman arkadaşlarıma ters bakmadım ya da engelliyim diye özel bir ayrıcalık istemedim ya da kaprisim olmadı onlara karşı.
Evet.
Onlar nasıl hareket ediyorsa ben de onlara uymaya çalıştım.
Evet.
Her konuda. Mesela maça giderlerdi, sınıf boşalacak derlerdi. Aslında ben maça gitmiyordum ama onların gönlü olsun, yok yazılmasınlar diye ben sınıfı terk ederdim. Hani ben de onlara uyum sağlardım. Onlar da bana uyum sağlardı. Beni kırmazlardı. Bir isteğim olsa asla geri çevirmezlerdi. Hani bu yüzden dediğim gibi her şey karşılıklı.
Tabii
ben
ki.
Sevgi verdim, sevgi aldım. Saygı gösterdim, saygı gördüm. Ben buna inanıyorum. Ha var mıydı arkadaşım bir tane daha vardı engelli sınıfımızda. Kaprisliydi. Kendine göre duvarları vardı. O duvarları yıkamıyordu. Kimseyi geçirmiyordu. Bu yüzden de okul hayatı yarıda kaldı. Eğer siz karşıya güzel bakarsanız karşıdan da güzellik alırsınız.
Kesinlikle. Yani ben hep şunu söylerim. Duvarları yıkamazsanız, bentleri aşamazsanız Size kimse hiçbir şey yapamaz sizin için. Her şey sizde bitiyor. Aynen. Her şey sizde bitiyor. Hayat sizin hayatınız. Siz şekillendireceksiniz. Bunu da sen de ifade ettin. O yüzden çabalamak sizin elinizde. Ne kadar da müdür istemese de zaten senin çabanı gördükten sonra, öğretmen istemese de senin çabanı gördükten sonra o doğal olarak senin şeyini kabul edecek. Tabii bu...
Evet ben işte okulun o içinde arkadaşlarım koluna giderek gezebiliyordum o zamanlar. O zaman mesela başka sınıflara derse eğitim almaya geçtiğimizde müdür beni gördü arkadaşların kolunda inerken sınıftaki beraberliğimiz. O zaman müdür her sabah bana günaydın demeye çıkmaya başladı. Çıkıp bana günaydın kızım hoş geldin diyordu mesela ondan sonra. Yani beni daha çok sevdi. Baktı arkadaşlarımla birlikteliğimizde sevdiklerini beni. O da inandı. Allah rahmet eylesin vefat etti kendisi müdürümüz.
Evet.
Beni çok sevdi mesela ondan sonra. Ama bunu ben kendim başardım. Çünkü arkadaşlarımla her zaman beraber oldum. Hani kötü davrandıklarını bile onları ikna ettim. İyi olmalarını sağladım. Kendime karşı iyi davranmalarını kendim edindim yani.
Efendim peki soru panelimize bir dinleyicimiz yazmış. Fatma Aslan İstanbul'dan yazıyor bizlere. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba Barış Bey, kolay gelsin. Konunuzda hoş gelmiş demiş. Ben ona bir soru soracağım. Kendisi acaba hiç isyan etti mi diye bir soru sormuşlar.
Asla hiçbir zaman isyan etmedim. Hatta şey dedim. Ben dedim hayata böyle başladım. Böyle gözümü açtım. İnsanlar beni böyle gördü. Ben de insanları bu şekilde sevdim. O yüzden hiçbir zaman isyanım olmadı. Öyle isyan edecek durma geldiğini de düşünmüyorum.
Evet.
Yani anlattığım çevrede sizce isyan edecek bir durum var mı yani?
Efendim abla?
Yaşadığım çevrede anlattıklarımı dinlediniz. İsyan edecek bir durumum var mı yani? İsyan etmeme gereken bir durum
yok,
var mı?
Yani şimdi şey olarak, mantık olarak tabii sen de az önce bunu ifade ettin. Senin sınıfında bir engelli daha olduğunu, onun gibi bir durumda olsaydın tabii ki de belki de isyan etme durumun olabilirdi diye düşünüyorum ben. Çünkü o da görüyorum ki ben bentleri aşamamış. İnşallah artık diyecek bir kelime bulamıyorum burada da ben.
Biz kendimize isyan edersek hayatı kendimize zindan ederiz zaten.
Kesinlikle. Yani bu da bir gerçek. Tabii şimdi sonuçta Rabbimizin takdiri. Yani
evet.
hiç kimse böyle olmayı istemez. Kim ister? Ama her zaman...
Ya biz de yalnız değiliz. Tek değiliz. Ya bir Barış yok bu dünyada ya da bir Emine yok. Bu acıyı çeken aynı kadar arkadaşımız birçok insan var. Hayata tek kendi gözümüzle bakmamalıyız bence.
Şimdi geçen bir belgesel izliyorum. Belgeselde bizim, benim mezun olduğum okulda çekildi. 2014 yıllarında. Belgeselde diyor ki bir bayan, bir veli, görme engelli bir kardeşimizin velisi. Geldim diyor okula. İşte bizim okulumuza çocuğumuzu yazdırmaya geldim diyor. Baktım diyor, bütün çocuklar benim çocuğum gibi. Ve o kardeşim de diyor ki, ben 4-5 yaşımda, 6 yaşımda tek benim bu dünyada. Bir tek benim zannediyordum diyor. Ama gördüm ki diyor, hayat benden ibaret değil. Benden daha kötüleri de varmış dedim diyor. O yüzden şimdi sen böyle deyince aklıma geldi. Bir tek Mustafa'lar, Ahmet'ler tek değil. Dünyanın her yerinde, Belçika'da olsun, ne bileyim, İstanbul'da, İzmir'de belki seslerini duyamadığımız nice insanlar var.
Tabii ki.
Bu programda da onları amaçlıyoruz aslında. Seslerini duyamayanları inşallah burada hikayelerini dinlemeyi ve gözlemlemeyi sağlam dostlarımızın da bu gözlemlerimizden bir şeyler çıkarabilmeyi amaçlıyoruz. Tek amacımız bu. Başka hiçbir amacımız olmamalı.
Aynen, ben buradan engelli arkadaşlarımızın da her hikayeden bir şeyler almasını rica ediyorum. Herkes bir şeyler düşünsün, payını alsın. Yani dediğim gibi her tek değiliz. Bir Emine yok, bir Barış yok, ne bileyim. Bir engel türü yok yani. Farklı engellerde de arkadaşlarımız var. Her zaman şükredecek bir yerimizi bulmalıyız. Bugün ben tek elimle karnım doyurabiliyorsam kimseye ihtiyaç duymadan, benim için büyük bir mükafattır bu. Yani isyan etmek çok kolay. Yapamadığımız o kadar çok şey var ki en ufak oturduğum yerden kalkamıyorum. Hadi isyan edeyim. Ya isyan edeyim ama beni kaldırır mısın diyebilecek şeye sahibim ama. Beni kaldırır mısın diyebiliyorum. Bunu diyemeyenler de var. Her zaman benim düşüncem şudur. Yukarıyı görmeyelim, biraz daha aşağıyı görelim.
Evet.
Yani o arkadaşımıza diyorum, isyan edecek hiçbir şey yok. Önemli olan hayatı kendimizi olduğu gibi düzenleyip güzelleştirebilmek. Bu da bizim elimizde. Dediğim gibi ben 4 yıldır kitap okuyorum. Farklı bir dünya edindim kendime. Herkese de tavsiye edebilirim. Hani diyorlar ya, oturduğumuz yerden hiçbir şey yapamıyoruz. İşte elimiz tutmuyor ya da bir şey yapamıyoruz. Bir aktivite yapamıyoruz. Kitap okuyun. Hiçbir zorluğu yok. Kitap okuyun. Hiçbir zorluğu yok. Açın önünüze. Hani kitabı, dediğim gibi ben okuyucu ve engelli bir okuyucuyum. Hiçbir ücret almadan bana kitaplar hediye geliyor. Eğer böyle arkadaşlarımız varsa, ben kitabı okuyacağım ama imkanım yok diyorlarsa da bana ulaşsınlar senin sayende. Ben göndereyim. Yeter ki kendilerini o isyan edecek durumdan çıkarsınlar. Kendilerini geliştirecek bir şeylerle uğraşmaya çalışsınlar.
Evet, gerçekten güzel bir konuya değindim. Bu arada Tarz Radyo Yönetim Kurulu Başkanımız Turgay abi, Turgay Tepe bize ulaşmış. Merhaba Barış'cığım, program çok güzel gidiyor. Emine Hanım'ı da ilerleyen zamanlarda programcı olarak görmek istiyoruz aramızda demiş. Bunu da sana iletmiş olalım ve dostlarımıza iletmiş olalım. Turgay abi teşekkür ediyorum, çok sağ olasın. Şimdi hakikaten sen de burada ifade ettin ki ben kitap okumanın faydalarından en büyüğü de kelime dağarcığı, kelime hazinesi gelişiyor insanın.
Evet.
Zihin belli şeyleri ileride daha çok hayal ediyor. Şimdi bir insan kitap okumaya okumaya, makale okumaya okumaya, ne bileyim bir şey araştırmaya, o beyin ne olur? Belli şeyler sonra kapanır. Yani artık bir şeyleri düşünemez bence. Ben öyle düşünüyorum. Bu yüzden de sen de ifade ettin, ben de bir yerde duymuştum, sevgili edebiyat hocamız söylerdi, kitap okuyun, kitap kelime hazinenizi geliştirir derdi. Hakikaten de çok doğru bir söz.
Kendimi övmek gibi olmasın ama bugün ben hiçbir hazırlık yapmadım mesela, tamamen spontane gelişti her şey. Yani doğal konuşuyorum, hiçbir hazırlığım yok, hiçbir heyecan da yapmadım. Hani ne düşündüysem onları dile getiriyorum. Bu da biraz kitap okumam. Kitap okumam bana çok özgüven kazandırdı. Evet. Bakış açım değişti. İnsanlara karşı bakış açım değişti. Yani ilaç kullanacağınızda kitap okuyun diyorum ben kısaca.
Kesinlikle. Ya bu da güzel bir şey gerçekten. Kitap her şeyin ilacıdır o zaman. Sen ne? İkimizin sloganı bu olsun.
Tamam canım.
Evet, beraber bunu söylemiş olduk. Kitap her şeyi
ilacıdır. Var başka soruların?
Evet, şöyle bir bakayım abla hemen. Evet. Turgay abimizin. Şöyle. Turgay abi. Evet. Evet. Elif Aba bizlere yazmış. Hemen şöyle bakacağım. Önünüzde eğiliyorum. Sizi tebrik ediyorum. Hayatta savaşmışsınız. Şöyle bir daha bakayım. Evet. Önünüzde eğiliyorum. Sizi tebrik ediyorum. Hayatta savaşmışsınız. Eğitim şart her zaman. Emine Hanım demiş. Elif Aba, çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Bu güzel dilekleriniz için. Benim hikayemi dinlemeye devam edin. Bir şeyler söylemek ister misin abla?
Yayın kesildi diyorlar Barış. Bir kontrol eder misin? Cihat teyze yazmış şimdi. Yayın kesildi demiş.
Bir bakayım.
Bir kontrol edersen.
Hemen. Bir dakika. Şu an etkin görünüyor abla.
Tamam, gelmiştir umarım.
Evet.
Benim bir sorum yok. Çok teşekkür ederim yazanlara. Eğitim herkese şart. Eğitim olan kişilere de şart diye düşünüyorum. Bazı eğitimle eğitimsizlikler de var aramızda. O kitabı kırarak da aşabilirsiniz. Bunları yaşayarak başabilirsiniz. Ama yaşamadan önce bence biraz kitap okumanı tavsiye ederim. Her türden olsunlar.
Peki abi. Yani her türden okuyun. Bir bakayım hemen.
Hadi bakalım.
Bu arada yayın gelmiş, bilgin olsun.
Tamam.
Evet, Elif Aba dinleyicimizin sorusunu yanıtladık. Daha doğrusu bizlere göndermiş olduğu mesajı okuduk. Umarım ses gelmiştir diye düşünüyoruz. Teşekkür ediyoruz Elif Aba, Elif Hanım'a. Evet. Evet. Şöyle bir daha bakayım. Abla. Evet. Şu anda başka bir sorum yok. Peki şöyle bir soruya devam edeyim ben sana. Kitap okuma hissin, alışkanlığın ya da isteğin nasıl gelişti abla?
Kitap okuma alışkanlığım aslında benim okul dönemimde gelişti. Okul dönemimde de okuyordum. Tabii teneffüslere çıkamıyordum. Bayrak merasimlerine çıkamıyordum. Bunları nasıl değerlendirebilirdim? Kitap okuyarak. Kitabı o dönemlerde okuyordum ama maddi açıdan o dönemler çok kitap alma imkanım yoktu. Ben yani çok fazla okuyamıyordum ama arkadaşlarımdan ödünç alarak, bazen kendim alıp takas yaparak arkadaşlardan ya da annemin kütüphaneden getirdiği kitapları okuyarak böylelikle okuma şeyini alıyordum, okuyordum çok. Ama okul bitince tabii arkadaş çevresi de yok fazla, okuyamamaya başlamıştım. 4 yıl önce yine bir arkadaşın tavsiyesiyle kitap okumaya başladım. Şeyden, marketlerde satılan kitaplardan başladım okumaya, onları okuyordum. Sonra bir grupla tanıştım Facebook'ta, Oku Paylaş grubu.
Evet.
Özel durumumdan dolayı bana çok tereyağı tanıdılar. Çok teşekkür ediyorum hepsine, Oku Paylaş ailesine. Birçok kitaplarım geldi, imzalı yazarlardan kitaplarım gelmeye başladı. Çok güzel bir ortamım oldu orada. Arkadaşlarım oldu. Onlardan kitap hediyelerim geldi. Böylelikle şu anda 3'te 2 kitabım var sanırım. Her ay 3-4 tane okumaya çalışıyorum. Hani okuma sevgim okul zamanımdan geliyor. Boş vakitlerimi kitap okuyarak değerlendirdiğim için. Buradan başladı okuma sevgim.
Şimdi bu arada hemen bir teşekkür edelim. Oku ve paylaş mı demiştin abla grubun ismi?
Evet, Oku Paylaş.
Evet, Oku Paylaş grubuna bizler de benim hikayem olarak teşekkür ediyoruz. Bu güzel hediyeler için kitap okumanın önemini işte böyle anlatmış oldular aslında. Bunu da bir şekilde görmüş olduk. Şimdi peki çocukluk yıllarına ben seni biraz götürmek istiyorum. Böyle birinci sınıfa giderken 8-9 yaşlarında oyuncaklar olur, işte ne bileyim, onlara merakın var mıydı abla ya da nasıl geçirirdin vaktini?
Ya benim çocukluğum çok güzel geçti Barış. Şimdi anlattığımda hani böyle şey, çok eskiye gideceğim. İlkokul arkadaşlarımla evcilik oynardık. Şimdi öyle bir ortam yok çocuklarda. Tabletler çıktı, artık evet. Çocuk oyunları falan yok artık. Evet. Hani diyorlar ya, engelliler oyun ortamına giremiyorlar, kazanılmıyor falan. Bence bu tamamen kendi elimizde. Yani mesela biz küçükken ip patlanırdı. Hmm. Ben ipi sallardım, duvara dayanırdım, ipi sallardım. Karşımdan bir kişi ipi sallardı. Sağ elimi kullanamıyorum ben, sol elimle ipi sallardım. Ama o oyuna dahil edildiğim için sevinirdim mesela, ipi sallayabiliyorum diye. Yani ne bileyim, böyle birçok oyunda hani figüran bile olsam, kenarda bile dursam oyunun içindeydim sonuçta. Arkadaşlarımla evcilik oynamaya giderdim, kız arkadaşlarımla. Evcilik oynardık, bebeklerim vardı. Beden eğitimine katılamazdım, okuldaki oyunlara katılamazdım ama çocukluk olarak evdeki oyunlarım çok güzeldi. Evde çok güzel arkadaşlarımla evcilik oynardım. Yani oyunumu yaşadığımı, çocukluğumu yaşadığımı da inanıyorum doğru doğru.
Şimdi bu konuda da bir anekdot paylaşacağım. Hakikaten güzel bir çocukluğun olmuş. Geçenlerde bir arkadaş paylaşmış da ben de paylaştım. Sayfamda ekli olan arkadaşlar bilirler. Gerek Instagram sayfamda gerek Facebook sayfamda. Bir anaokulunda anaokulu ve anaokulunda öğretmen ve veli arasında geçiyor. İşte veli bir engelli çocuğun rehabilite çocuğun anaokulunda bulunmasından rahatsız. Evet, anaokulunda bulunmasından rahatsız oluyor. Şimdi tam çocukluğa geldim. Şuradan geleceğim. Öğretmene diyor ki işte çocuğu onların yanında oynatma. Ona hastalık bulaşır diyor. Ama ne mutlu ki sen gerçekten güzel bir arkadaşa sahip olmuşsun. Güzel dostluklara sahip olmuşsun abla.
Ya ben şimdiki aileleri anlamıyorum zaten. Tamamen eğitimli aslında şimdikiler. En az lise mezunu ama nasıl böyle bir bakış açıları var? Hiç anlamış değilim. Hani küçümsemek gibi olmasın. Benim eğitimim 94'te başladı ve tamamen ilkokul okumuş ailelerin çocuklarının yanında eğitim gördüm ben. Ama hiçbir zaman ailelerden bunu hissetmedim. Benim annem bütün öğrencilerin annesiydi orada. Anneler çocuklarını anneme emanet ederdi. Sen buradasın, sahip çık diye. O anneler de geldiğinde bana evlatları gibi sahip çıkardı. Hani hiçbir dışlanmışlık yoktu. Biz aileydik yani okulda zaten. Kardeştik hepimiz. Yani şimdikileri ben bilmiyorum. Kınıyorum mesela yani. Üzülüyorum. Eğitim düzeyleri lise düzeyindeler. Ama kendilerini eğitememişler mi diyeyim? Ne diyeyim artık?
Şimdi abla.
Hani burada çocuklarına.
Evet, sen bir tamamla.
Evet, seni dinliyorum. Yani çocuklarına destek olacaklarına yanlış bilgilendirip yanlış hareketler sunuyorlar. Çocuklar da ona göre hareket ediyor. Ailelerin eğitimsizliği ya da anlayışsızlığından kaynaklanıyor bu.
Şimdi burada teknoloji bir yandan da devreye giriyor. Neden diyeceksin? Şimdi tablet ve bilgisayarlar çıktı biliyorsun ki. Ve insanlar internet ortamında, genellikle sosyal mecralarda engelliyi işte küçümseyecek olaylar anlatıyorlar. Kendi bakış açılarıyla anlatıyorlar tabii bu olayları. Ve bu halkımız, lise düzeyindeki halkımız teknolojik aletlerden yararlanarak bu olayları okuyarak aman işte kendi çocuğumun başına da gelmesin. Ben de gideyim, ben de söyleyeyim. Yani düşünebiliyor musun? Şu çocuk o sınıftan uzaklaşsın diye veli kalkıp öğretmenin yanına gidiyor ya. Yani bu yapılacak bir durum mu? Yani o öğretmenin o çocuğun annesi nasıl bir vicdanı var? İleride ne malum ki o çocuk bir yerden düşsün, o hale gelsin. Bizim insanımız ne oldum ve ne olacağım kısmını düşünemiyor. Ben bunu anladım abla.
Onlara buradan mesajım Barış. Engellilik bulaşıcı bir hastalık değil. Korkmasınlar yani. Engelimiz başka bir çocuğa bulaşmıyor. Aksine destek olurlarsa bizim engelimizi de kaldırırlar ortadan. Benim diyeceğim bu yani o vatandaşlara.
Yani başka. Yani
engellilik bulaşıcı bir hastalık değil. Engelli bir çocuk bir çocuğa değdiğinde o engelli olmuyor. Ama o çocuğa, engelli çocuğa sağlıklı bir çocuk dokunduğunda onun engelini almış oluyor. Hani benim arkadaşlarım bunu başardı.
Kesinlikle.
Hiçbir zaman başka dışarıdan gelen, mesela bir tanıdığımın yaptığı davranışı arkadaşım küçümseyerek bana sahip çıktı yani. Bunları yapan arkadaşlarım vardı. Sağ olsunlar, hala yanımdalar. Hala destekçim oluyorlar. Yani engellilik bulaşıcı bir hastalık değil.
Aksine.
Engelli çocuklara sahip çıksınlar. Sevgiyle yaklaşsınlar. Aksine engellini alsınlar o çocuğun. Özgüvenini kazandırsınlar. Birçok benim de tanıdığım arkadaşlarım, kardeşlerim var. Okula gitmek istemiyorlar sırf bu nedenlerle. Öğretmen istemiyor diye okula gitmek istemeyen var. Ya benim de oldu. Ay, okul hayatım dört dörtlük olmadı. Benim de çıktı karşıma bir öğretmenim. Beni de istemedi. Beni de dışladı oldu. Benim de derslerim kötü oldu ama dediğim gibi derslerim kötüydü ama arkadaşlarım bana sahip çıktı. Yani öğretmen istemese bile arkadaşlarım destek oldu. Açığımı arkadaşlarım kapattı. Hani bu bir yerden kapatılabilir. Hani karşı tarafla da alakalı, kendinle de alakalı. Yormayacaksın. Bir kişi için hayatını yoka saymayacaksın.
Aslında abla bu bu sahip çıkma meselesi şuradan geliyor. Eski insanlarımız diyoruz ya. Ben hani hep derler 70'ler, 80'ler, 90'lar derler. Ben ona bağlıyorum bu meseleyi. Eski insanlarımız bir şeyler sosyal medya görmemişler ve hani onlar bize acısa bilene aman işte hani yansıtmayalım, kalbi gönlü kırılmasın diye belki de içlerinde saklayan bile var. Yani hani hakikaten eski insanlarımız çok değerli. Benim için öyle ki senin için de illaki de öyledir. Hani 70'ler 80'ler deyince ben bazen bunları hatırlıyorum abla. Teknolojiden ziyade buna bağlıyorum.
Yansıtmamaya çalışıyorlardı en azından. Ah vah diye ben hiç duymadım okul hayatım boyunca. Ah vah kızım niye böyle oldu diye. Evet. Şimdikiler dediğim gibi bilinçli ama bilmiyorum nasıl gözlüklerle bakıyorlarsa dünyaya. Dediğim gibi sosyal hayatın sadece sosyal hayatın içindeler. Teknolojiyi farklı yerlerde kullanıyorlar sanırım. Araştırmalar yapmıyorlar. Bir kez daha üstüne basıyorum. Engellilik bulaşıcı bir hastalık değil yani. Korkmasınlar, çocuklarına bir şey olmaz.
Peki Emine Karaca ablamla sohbetimiz devam ederken şöyle bir sorulara bakacağım ve programıma bir türkü arası vereceğim. Güler Duman Var Gibi diyecek ve ardından programımızın son bölümü, ikinci bölümüne geçeceğiz. Kısaca Manisa'yı değerlendireceğiz. Aziz şehrimiz Manisa'nın erişilebilirliğini bizler engelli camiası olarak yaşadık, Manisa'da gördük. Ama Emine abla hemen geçmeden önce sana dostlarımızın aktarmak istedikleri varsa şöyle bir okuyayım sana. Evet. Evet, Fatih Yıldırım dinleyicimiz yazmış bizlere. Hemen bakalım. Diyarbakır'dan yazmış. Şimdi tam olarak evet. Fatih Yıldırım abi demiş ki Diyarbakır'dan, merhaba abi, kolay gelsin, sağ olasın değerli kardeşim. Her engelli kendini geliştiremiyor veya ailelerinden dolayı, ailevi sebeplerden dolayı eve kapanıyor. Sanırım tam sorunun cevabı da gelmemiş. Ne yapabiliriz mi demek istedi, tam anlayamadım. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misin? Eve kapanma gibi veyahut da...
Eve kapanıyor ama sosyal ortamlar eve kapanmıyordur bence. Şimdi herkesin internet var. Hani eve kapanıyor. Ne bakımdan eve kapanıyor? Sadece sosyal hayatın içinde mi? Sosyal bir çevresi yok mu? Sadece internete mi bağlı yaşıyor? Bu eve kapanması nasıl? Ona göre cevap verebilirim. Eğer sadece internetteyse, sosyal hayata karışmıyorsa arkadaş çevresinden kaynaklanıyordur. İnsanların bakış açısından kaynaklanıyordur onun sosyal hayatın içinde olmaması. Yani insanlar bu şekilde mutlu oldukları şeyleri yapsınlar. Dediğim gibi bak, ben kitap okumayı seçtim ve o sayede bir çevre edindim. Ben Facebook karşısında direkt kitaplarla ilgileniyorum. Bazen ölenler kalanlar olur mesela. Bir şey oluyor, görmüyorum çünkü benim hayatım kitap olmuş artık. Hani sevdikleri bir yere yanarsınlar. Sadece Kendilerini geliştirmek onların elinde. Evet, dediğim gibi önce kendinizi sevin. Önce kendinizi sevin. Özgüveninizi yenilebilin.
Evet, peki Deniz Kübra yazmış. Silvan'dan peki demiş. Evet. Sanırım galiba liseye kadar okumuşsunuz. Peki neden eğitiminizi tamamlamadınız demiş.
Eğitimimi tamamlamam nedeni açık öğretim okuyordum. Açık öğretime yazıldım ilk lise bittiğinde. 4 yıllık ana öğretimi yazmıştım. Bu biraz hocama da kızıyorum artık bu sıralar. Açık öğretim yapamayacağım bir kapasitem vardı. Çünkü ben dersi derste dinleyen biriydim. Evde ders çalışmayı sevmiyordum. Hani not alıp çalışan birisi değildim aslında. Bu yüzden açık öğretim bana biraz ağır geldi 4 yıllıkta. Bir de ulaşım yüzünden yine. Biraz daha konuşacağız bunu zaten. Ulaşım yönünden okula Manisa'ya merkeze gitmek zorundaydım. Ben ilçede oturuyorum. Gidip gelmem sorun ulaşım. Yine kalacak yerim olmadığı için açık öğretimi bu yüzden bıraktım. Örgün eğitime de yazmadım gidemem diye. Böylelikle kaldı. Bir artısı kalma nedeni çevre baskısı. Ben yine 8 yıl açık öğretim okumak için mücadele verdim. Ama çevrenin bununla daha çok ilgilenmesi, okulun ne zaman bitecek, okulun niye bitmiyor, yine anneni yoruyorsun, işte annen o kadar emek harcıyor götürüp getiriyor, niye bitmiyor bu okul gibilerde. Baskılardan, sözlerden dolayı psikolojimi etkilemeye başladı. Bu yüzden okulu bıraktım. Ama okumanın yaşı yok. Bakarsınız ben bir iki sene sonra yine açık öğretime yazılırım. Yine okumaya çalışırım. Yani okumanın yaşı yok ama şu anda okuyacak bir kapasitede bulamıyorum kendimi. Çünkü çok psikolojik ben yıkılmıştım o ara. O yüzden ama bu aralar düşünüyorum. Hiç de belli olmaz bana yani yine okumaya başlarım.
Evet bence bırakma diyorum abla bir kardeşin olarak. buradan sana sesleniyorum.
Teşekkür ederim.
Evet. Peki abla bir dinlenelim türkü arası verelim olur mu?
Olur canım.
Ve daha sonra da Manisa'mızın, Şehzadeler Şehri Manisa'mızın erişilebilirliğini konuşalım. Dinleyicilerimizden, engelli dinleyicilerimizden görmüyor olabilir, bedensel engelli olabilir, her engel kategorisinden olabilir. Manisa'yı ziyaret etmek isteyen olabilir, herkesi bekliyoruz ama bakalım Manisa engeller için erişilebilir mi? Bir türkü arası ardından buradayız. Benim
hiç hiç mi yüreğin sızlamaz, bir serüvenin var gibi. Arınmadın dertlerinden, senle gezer turu gibi. Hiç mi yüreğin sızlamaz, bir serüvenin var gibi.
Benim hikayem, yaşamdan hikayeler sizler.
Gözüm hep yollarda kaldı, sonunda sen var gibi. Manalı bakışlarından yandı gönlüm kor gibi. Gözler kipriye yalvarır, gören geldi der gibi. Yemin ettin dönmemeye, bir engelin var gibi. Gözler kipriye yalvarır, görem geldi der gibi. Yemin ettin dönmemeye, bir engelin.
Benim hikayem, yaşamdan hikayeler sizler. Evet, türkü arasından sonra devam ediyor benim hikayem değerli dinleyenler. Saatler 21'i yavaş yavaş geliyor, 21'e geliyor. Yaklaşık şöyle 5-10 dakikalık bir süremiz kaldı. Onu da değerlendirelim istedim ben. Hem Manisa'yı ziyaret eden dostlarımız aslında bir sohbet amaçlı oldu. Geçen de Tarz Radyomuzun çok değerli dijelerinden Taner abiyle sohbet ederken hani daha iyi olsun program dedi. Böyle söyleşi tarzında giderseniz daha iyi olur dedi. O yüzden Taner abi de farklı radyolarda yayın yapmış bir abim olarak onun sözü her zaman benim için değerli. Hem dedik biraz sohbet amaçlı olsun ve Manisa'nın erişilebilirliği. Aslında ben Manisa'ya hatırlamıyorum kaç kere gittim. Emine abla da pek hatırlamıyor herhalde. Doğru mu abla?
Evet, ben de pek hatırlamıyorum ne kadar gittiğimi. Hani dediğim gibi açık öğretim okudum Manisa'da, sınava girdim ama çok kısa bir mesafeye gittim geldim. Trenle gidip geliyordum. Hani çok bir şey görmedim ama bizim en büyük sorunumuz kaldırımdaki rampalar, rampalara konulan arabalar, kaldırım rampalarına. En büyük sıkıntılarımız bunlar yani. Bir de kaldırımlar aşırı yüksek. İnip çıkmamıza Manisa'da gözlemlediğim bir şey de buydu.
Noktalardan bir tanesi aynı.
Kaldırımlar. Evet, aşırı yüksek farkındaysan, fark ettiysen. Ve çıkmakta zorlanıyoruz çok.
Şunu gördüm ben ilçemde. Mesela başka bir ile gittiğim zaman bunu maalesef şey yapamadım. Bizim İlçemizde ahlama vahlama işte ilimizde mesela çok var Manisa'da. Bu da halkın bilinçsizliğinden kaynaklanıyor. Aslında böyle haftada bir ne bileyim ayda bir bir psikologla veyahut da bir engelli merkeziyle anlaşılıp bir seminer halkı oraya toplayıp bir seminer gibi bir şey yapılabilinemez mi abla mesela? Öyle düşünüyorum da bazen.
Ablacığım, bu halkın bakış açısı. Buna 33 yaşındayım. Benim akrabalarım bile yapıyor bazen yani. 33 senedir benimle beraber yaşıyorlar. Bunlara seminer vermemize gerek var mı? Benimle yaşıyorlar, benimle aynı yerde kalıyorlar, benimle aynı havayı soluyorlar. Yani onlar bile anlamıyor yeri geliyor da. Bazı insanların ya yaşaması gerekiyor ya da ne bileyim ne yapmamız gerekiyor bilmiyorum. Anlatmamız mı gerekiyor? Seminer tabii ki güzel olur. En önemlisi de bu engelli haftalarında mesela 3 Aralık'ta, Mayıs'ta mesela yapılacak programlar aranıyor. Sağlıklı kişiler değil, engelliler üzerine programlar genelde oluyor da. Evet. Bence dediğin gibi bir seminer verilebilir sağlıklı kişilere de engellilik konusunda. Ya da ne bileyim engelli bir kardeşimiz çıkıp konuşabilir. Yaşadığı sorunları, insanların bakış açısını, insanlardan rencide oldukları konulara çıkıp konuşabilirler. Böyle seminerler özel günlerde verilebilir mesela.
Şimdi ya şu da bir şey, hani dinlemeyen halk zaten onu da dinlemiyor abla. Yani bizde böyle bir şey var. Şimdi Türk kültüründe bir okumaya meraklı değiliz, iki dinlemeye meraklı değiliz. Ben bunu görüyorum, yanlış mıyım?
Doğru söylüyorsun. Ya bencillik çok az safhada. Ben biliyorum ki diyor yani. Ya o biliyor yani bencillik var.
Bilmiş olsa onu yapmaz. Ben de ona şu soruyu sorarım. Eğer biliyorsa neden yapıyorsun?
İşte o kendi bildiğini doğru bildiği için.
Yani.
O kendi bildiğini doğru biliyor. Onun için biliyor yani.
Yani ona bir şey diyecek bir şey yok diyorsun.
Yani anlatmayla olmuyor yani. Yaşaması gerekiyor ya da. Ya bugün sana en ufak bir şey anlatayım. Konumuz erişebilirlik ama. Gerçi bu da erişebilirliğe giriyor bilmiyorum da. Mağazanın önünde duruyorum skoterimle, biliyorsun işte gel skoter kullanıyorum.
Evet,
mesafede var yani girip çıkmaya. Dükkana girip çıkmaya bayağı bir mesafe var. Müşteri dışarıdan çıktı. Pazar arabası var köşede. Yani ya etrafını dolaşarak geçse alabilecek arabayı. Ya da kenardan arabasını ittirse oradan inip gidebilecek. Kadın öyle dikerdi kaldırıma, şimdi ben nereden geçeceğim diyor. Ya sen sanarsın ben yolu kapatmışım. Tır kullanıyorum ya ben.
Yani.
Belki ben yolu kapatmışım tırla. Kadın geçecek yer bulamadı. Yani erişebilirliğe bir engelde ben oldum yani.
Ya
kadın erişemedi.
Kenardan geç desen yani, ne bileyim şimdi nereden geçeceğini. Hayır.
Yani şimdi ben nereden geçeceğim diyor. Yani ne diyebilirim? Hiçbir sesim çıkarmadım ama çok sinir oldum orada.
Şeyde.
Hani yani çıkmasaydın dışarıya der gibi davrandı bana.
Şey diyeceksin öyle şey yapanlara, ben yolu kapattım senin geçmeni istemiyorum gibisinden böyle bir şey çıkıyor ortaya. Yani hayır, nereden geçeceğim var mı? Yani illaki sağdan soldan bir yerden geçeceksin. Zaten bu insan yolu kapatmamış ki. Hani yolu kapatsa eyvallah.
Yani ne kadar kapatabilir ki benim arabam yolu yani? Koca kaldırım. Ya, ne kadar kapatabilir?
Hayır zaten yani koskoca bir tır değil ki bu ya. Küçücük bir araba.
Yani işte. Yani bu insana nasıl anlatabilir? Ne anlatabilir ki? Kalkıp bir şey desem olmayacak. Arabayı kenara mı çeksem? O an ne yapacağım ya da ne diyeceğimi bilemedim. Çünkü kadının çıkış yolu çok fazla. Hani çıkabilecek yolları var. Yani olmasa da aynı ileri geri yaparım arabamla, bir şey bir yol veririm yani. Ama diyorum ki insanlara bir şeyi anlatamıyorsun yani. Ben sessiz kalarak sadece müdahale ettim artık. Yoksa diyecek bir şey bulamadım. Çünkü insanlar kendisini görmüyor. Ben bir şey dediğimde ağır saygısız diyecekler. Ya da laf söyledi olacak. Ben de sesimi çıkarmadım artık orada.
Yani şimdi abla bırak araba... Bak sen arabayla bu sorunu yaşıyorsun. Ben bile Soma'da doğru düzgün net bir şekilde bir baston kullanamıyorum. Sarı çizgiler Soma'da çok nadir, yok. İkinci bir hususiyet ki bu büyük şehirlerde de meydana geliyor. Sarı çizgilerin üzerlerine araba park etme en büyük sorunlardan bir tanesi. Yani o sarı çizgi senin için değil, o benim için yapılan bir şey. Yani oraya
sarı çizgi gidiyor, sarı çizgi gidiyor Barış, o çizginin üzerine getirmiş adam durağı koymuş.
Yani ne diyeceksin şimdi?
Durağı açacaksan sarı çizgiyi oluşturacaksın.
Ya işte yani.
Durağı nasıl açarsan bilmiyorum artık ama yanından mı geçersin, üstünden mi geçersin?
Artık üstünden mi geçerim?
Durağın üstüne koymuş sarı çizgiyi. Yani. Ya direkt koymuş oraya.
Ay daha neler var? Arkadaşlarım nasıl yiyorlar? Masa sandalyeye koyuyorlar kenarlara. Bir de vurduk mu suçlu oluyoruz. Biz suçlu oluyoruz. Evet bu da var yani. Şimdi bu bizim Türkler olarak marifetimiz çok büyük bizim. Onu da söylemiş olalım.
Aynı seminer verilmeli diyorsun ya. Önce bu düzenlemeleri yapanlara seminer verilmeli. Eğitim almalılar.
Kesinlikle.
Hani bu düzenlemeleri yapanlar... Mesela bizim istersen pazar yerine birkaç yerine rampa yapılır. Pazara rahat girip çıkabilirim diye. Ama kenar yaparken rampayı alttan oluk sistemi vermemişler. Kenarlarda su birikiyormuş. Bu biriktiği için dün ben gezmekten geliyordum. Pazar yerine gelip bir yürüyelim diye ince ince rampa arıyorum. Rampa en önce vardı orada gittiğim yerde. Ama rampayı kırmışlar. İşte, yani. Delik olmadığı için, su biriktiği için rampa kırılmış. Yani bu düzenlemeyi yapanların da biraz eğitimli olması gerekiyor.
Ben bunu söylüyorum. Her zaman için eğitim. Elif Hanım gerçekten burada çok güzel bir şeye değindi. Elif Hanım da herhalde. Eğitim her zaman şart. Kesinlikle. Yani bu hangi işi yapacaksanız yapın. Bir ehliyet sürücülüğü kursunda öğretmenlik bile yapsanız o işin sonuçta bir eğitimini alarak buraya bir öğretmen oluyorsunuz. Haklı mıyım? Doğru. Sonuçta da...
Biraz da denetim de şart Barış.
Tabii denetim.
Denetleme de yok. Nasıl? Yani bir mahallenin muhtarı, bir belediye başkanı. Yani evet anlatın muhtar yani. Bu işler oluyorsa nasıl olduğunu bir denetlemesi gerekiyor. Kesinlikle. Hani bu rampa yapılmış ama düzene uygun mu değil mi bir denetleme de gerekiyor.
Evet kesinlikle yani ben bu konuda... Evet şimdi... Şimdi hakikaten bu konuda da senin de dediğin gibi denetim de şart. Yani ve eğitim de şart. İkisi bunların en önemli unsurlardan bir tanesi.
Otobüslerde de aynı şekilde. Otobüslerde de denetim yok. Engellere uygun rampalı arabalar geldi. Ulaşım çok güzel. Rampalı engellere uygun yerleri var. Böyle diye getirildi güya. Ama mesela müşteriler olmasa biz arabaya binemeyeceğiz. Rampayı açan bir şoförümüz yok. Bize girmemiz için rampa açılmıyor. Ya da basamak iniyor aşağıya arabanın inip de basamağa rahat çıkmamız gerekiyor. Biz söylüyoruz şoförlere indirir misiniz de biz öyle binebiliyoruz arabaya. Yani şoförlerin de eğitimsizliği bu rahat safhada. Anlayışsızlıkları. Bir ne bileyim o kurulun o düzeni yapan kişinin bir oramaya bir gün binip nasıl davrandıklarını bir gözlemlemeleri gerekiyor.
En büyük
yani bir denetim olması gerekiyor.
En büyük sistemlerden bir tanesi de sesli anons sistemlerinin koyulması. Mesela şimdi Emine abla az önce ne dedi? Rampa olayını söyledi. Ben de hem Manisa'da olsun hem de kendi ilçemizde sesli anons sistemleri. Yani bir şoför başım ağrıyor diyor kendi sesli anons sistemini kapatıyor. Yani bu neye gerek yani? Bu otobüse binen kişinin bu bir temel hakkıdır. Ben bunu söylüyorum her zaman. Ama maalesef hiç değişen bir şey olmuyor bazen. Gerçekten büyük bir moralimiz bozuluyor.
Her zaman dediğim gibi toplumumuz bencil bir yapıda. Bu bencillikten kaynaklanıyor. Tamamen kendilerini düşünüyorlar. Karşı tarafın görüşü, yaşayışı. Bazen ben çıkıyorum hani çarşıya geziyorum çıkıyorum ama bazen bakıyorum sen niye çıktın, niye buradasın der gibi davranıyorlar. Bir pazara giriyorum arabayla. İnsanlar çok tuhaf bakıyorlar mesela. Ne iş var pazarda gibilerde. Hani bizim toplum için yaşamımızı engelleyen insanlar var. Bencil, toplumumuz bencil. Hani diyoruz ya Soma'da erişebilirlik ya da dışarıda erişebilirlik. Bu erişebilirliği kısıtlayanlar vatandaşlar, halkımız, toplum olarak.
Evet, bunun bir an önce düzelmesini temenni ediyoruz. Manisa, Ardahan, şehir adı fark etmez. Yani sonuçta biz burada Manisa'yı konuştuk şu anda. Ama gittiğimiz yerde bir Balıkesir'de de sonuç aynı. Değişen bir şey
evet,
yok.
Evet aynı.
Yani
aynı.
Biz burada sadece şehir olarak Manisa'yı konuştuk. Dostlarımız bu şekilde bir değerlendirme yapılırsa diğer... Bir saniye. Evet. Şimdi... Evet. Toplumumuz da buna duyarlı olursa ister Diyarbakır olsun ister Urfa olsun sonuçta hepimiz aynı ilde aynı havayı soluyan biren bireyiz. Ve bu yüzden bu bir temel haktır. Bunun gerçekten düzelmesini bir an önce istiyoruz. Sevgili Emine abla programımızın sonuna geldik. Ancak programın sonuna gelmeden önce sana şeyde de geçen konuşmuştuk. Bir konuk köşemiz var bizim diye. Bu konuk köşemizde dostlarımız kendi istedikleri bir şiir olabilir, söz olabilir, kitaptan okudukları bir anekdot, bir bilgi olabilir. Burada bunun amacı şu: hem bir hatıra hem de dostlarımızın aklında yer edine bilmen için yeni sezonda bu köşeyi kurdum ben. Şimdi veda etmeden önce senden konuk köşemize neler söylemek istersin? Var mı bir kitaptan okuduğun söz mü? Nedir?
Ben hazırlık yapmadım bu konuda. Ben sadece içimden geçeni söyleyeyim. Sevgi verin, sevgi alın diyorum. Her şey karşılıklıdır. İnsanlar sizin yansımanızdır her zaman. Aynaya baktığınızda ne görüyorsanız onu alırsınız. Onu görürsünüz aynaya baktığınızda. İnsanlara da ne verirseniz onu alırsınız. Sevgi verin, sevgi alın diyorum.
Ve bir saniye. Evet. Peki, ben öncelikle programı hazırlayan ve sunan biri olarak benim hikayeme katıldığın için sana çok çok teşekkür ediyorum. Bizlere bugün benim hikayeme hikayeni anlattın. Bizlere, dinleyenlere hikayeni anlattın. Ve onlara başarıyı, azimli olursanız başaracaksınız demeyi aslında sen burada bize gösterdin. Tarz Radyo dinleyicilerine gösterdin. Ben öyle görüyorum. Hakikaten kitap okuyarak gerçekten nice nice başarıların olacağına inanıyorum senin. Bu konuda veda etmeden önce senin var mı söylemek istediğin son bir şey?
Barış kardeşim, ben teşekkür ederim. Öncelikle beni düşündüğün için. Çok onurlu oldum. Çok mutlu oldum. Sesimi duyurduğun için. İnşallah bir yerlere bir şey verebilmişimdir. Arkadaşlarımıza destek olabilmişimdir. Sesim bir yerlere ulaşmıştır ve birilerine bakış açısını değiştirebilmişimdir belki. Çok teşekkür ediyorum beni dinledikleri için. Eğer yanlış bir sözüm olduysa, yanlış bir söylemde bulunduysam affınıza sığınıyorum. Hepinizden özür diliyorum. Teşekkür ederim bize bu saatlerinizi, kıymetli dakikalarınızı ayırdığınız için. Herkese mutlu akşamlar diliyorum.
Sevgili dostlar, bir benim hikayemin daha sonuna geldik. Benim hikayemin tüm kayıtlarını www.dunyayaseslen.com adresinde dinleyebilirsiniz. Bu hafta dinleyemedim, ne yapacağım diyen dostlarımız olursa www.dunyayaseslen.com adresinde radyo programları bölümünde Benim Hikayem programının tekrar kayıtları yayınlanıyor. Buradan bizleri dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda Barış Bulut Instagram bölümünden de beni takip edebilirsiniz. Zaten radyo programcısı olduğum yazıyor şeyde, Instagram sayfamda. Buradan da takip ederek program duyurularımı takip edebilirsiniz. Bir suçumuz, kusurumuz olduysa affola diyorum. Affınızı istirham ediyorum. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Vaktinizi bize ayırdınız. Çok sağ olun, var olun. Mutlu akşamlar, hayırlı akşamlar herkese efendim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Barış Bulut'un hazırlayıp sunduğu Benim Hikayem sona erdi.